20. ayrım, sayfa 235. Sonraki 20 dakika boyunca Vivi avukata davayla ilgili bilgileri en azından bildiği kadarıyla anlattı. Kararlı görünmeye çalışıp duygusal davranmamaya özen gösterdi. Kocalarının yalnızca iyi yanlarını gören o ahmak kadınlardan biri gibi görünmek istemiyordu. Kısıtlı bilgileri aktardıktan sonra Dallas'ın ne kadar harika bir koca ve bir baba olduğundan söz etti. Ardından avukatın karşılık vermesini bekledi. Adam sonunda kafasını kaldırıp baktı. Vivi bu bakışı bekliyordu. Şimdi avukat Dallas'ın masum olup olmadığını soracaktı. Ve Vivi de başını sallayıp bunun doğru olduğuna niçin inandığını açıklayacaktı. Peki, Bayan Gentry, 35 bin dolar ve vekalet ücretini ödemeniz gerek. Ardından başlayabiliriz. Kaç dolar? Ücretim. İşin başında ödenmesi gereken meblağ. Hepsi bu değil tabii ki. Yalnızca başlangıç için. Böyle bir dava hayli emek gerektiriyor. Özel dedektifler, laboratuvar çalışmaları, dilekçeler, yalnızca keşif bile çok yorucu. Onun masum olup olmadığını sormadınız. Sormayacağım da. Benim o kadar param yok. Ah, anlıyorum. Adam düz tıknaz avucuyla ahşap masaya hafifçe vurdu. Çıkan ses Vivi'ye kapanan bir kapının sesini anımsattı. Bazı kamu avukatlarıyla görüşebilirsiniz. Ama onlar özel bir avukat kadar, sizin kadar itinalı yaklaşmazlar ki. Avukat maalesef der gibi ellerini kaldırdı. Sistem böyle. Umarım parayı toparlayabilirsiniz, Bayan Draintree. Bana anlattıklarınıza ve gazetelerde okuduklarıma bakılırsa eşinizin, ki bildiğiniz gibi kendisi Amerikan hukuk sistemine pek de yabancı değil, başı ciddi dertte. Avukat ayağa kalktı ve duruma alışkın bir tavırla Vivi'yi geçirmek için kapıya doğru yöneldi. Şansınız açık olsun dedi ve kapısını kapattı. Ardından geçen 4 saat boyunca Vivi 5 avukattan aynı yanıtı aldı. Bu kişilerin büroları ve karakterleri farklı farklıydı ama muamele hep aynıydı. Yüklü bir avans yoksa avukat da yoktu. Vivi'nin görüştüğü son avukat, Dallas'ın durumuna içtenlikle ilgi gösteren, hoş, genç bir hanımdı ve kendisi durumu açık seçik dile getirmişti. Böylesine karmaşık bir davayı avans almadan üstlenemem, Bayan Gentry. Karnını doyurmam gereken çocuklarım ve ödemem gereken ipotek borcum var. Anlayışla karşılayacağınızdan eminim. Davayı üstlenmekten keyif duyarım ama eşinizin lehine bir savunma hazırlayabilmem için önemli miktarda bir avansa ihtiyacım var. En azından 25 bin dolar. Geriye tek seçenek kalmıştı. Vivi'nin 25 bin dolar bulması gerekiyordu. Alacakaranlıkta Olimpiya'dan eve dönerken kanal yoluna kıvrıldığı esnada gün ışığının son zerreleri kış sularını gümüşü bir parlaklığa, dağların üzerindeki karları ise lavanta grisine boyuyordu. Vivi babasının evinin önünde durduğunda hava tamamen kararmıştı. Babası çalışma odasında içkisini eline almış gazete okumaktaydı. Genç kadın Olimpiya'dan eve gelene kadar ne söyleyeceğini, nasıl söyleyeceğini prova etmişti. Ama artık bunların bir önemi yoktu. Bu adam onun babasıydı ve Vivi'nin yardıma ihtiyacı vardı. Bu kadar basitti işte. Babasının karşısındaki sandalyeye oturdu. 25 bin dolara ihtiyacım var baba. Çiftliği ikinci kez ipotek ettirebilirsen Dallas'la birlikte sana borcumuzu öderiz. Faiziyle. Henry gazetesine öyle uzun süre baktı ki Vivi endişelenmeye başladı. Orada oturup sabırla beklemek için kendini bütün gücüyle zorladı. Bütün dünyası muallaktaydı ama babasına acele ettirmemesi gerektiğinin farkındaydı. Babası kimi zaman biraz suskun ve yargılayıcı olabilirdi. Ama en önemlisi o bir Grady ve sonunda yanıtını buna göre verecekti. Hayır. Henry bunu öyle sakin bir sesle söyledi ki Vivi o an hayal gördüğünü sandı. Sadece hayır, öyle mi? O kızılderiliyle evlenmemeliydin. Bunu herkes biliyor. Ayrıca onun Morgan'ın yerinde bu kadar çok zaman geçirmesine izin vermemeliydin. Bizi rezil etti. Vivian duyduklarına inanamıyordu. Yanlış anladım değil mi? Doğru anladın. Annemin bahçesine böyle mi bakıyorsun? Henry kafasını kaldırıp kızına baktı. Ne dedin sen? Hayatım boyunca senin için bahaneler uydurup durdum. Vin ile Aurora'ya annemin vefatının seni yıktığını söyledim ama yanılmışım değil mi? Olduğunu düşündüğüm kişi değilsin. Eh, siz de değilsiniz. Vivian ayağa fırladı. Bana o eski hikayeleri defalarca anlattın. Bir Grey olduğum için gurur duymamı sağladın. Hepsinin yalan olduğuna dair beni uyarmalıydın. O bir Grey değil, dedi babası. Vivian kapıdan çıkmak üzereyken arkasını döndü. Ben de değilim. Artık ben de değilim. Rentry'yim ben. Vivian kulübeye giden bayırı tırmanıyordu. Ahırın orada durdu, devam edemiyordu. Çok sevdiği çiftlik sessiz ve soğuktu. Yaprakları dökülmüş, ağaçlar araba yolu boyunca sıralanmışlar, gri gökyüzüyle kahverengi kırların ortasında haşin ve yalnız görünüyorlardı. Vivi kurumakta olan birkaç yaprağın dallardaki yerlerine sıkı sıkı tutunmuş olduğunu görebiliyordu. Ama çok yakında onlar da dökülmüş olacak, dayanamayacaklardı. Birer birer yere düşecekler, orada yavaş yavaş kararıp öleceklerdi. Genç kadın kendini o yalnız yapraklardan biri gibi hissediyordu şimdi. Dehşet içinde etrafında kimse olmadığını fark etti. Neticede o sağlam olmayan bir şeye tutunmuştu. Babası yanında olmadıkça kim olduğunu, kim olması gerektiğini dahi bilmiyordu Vivi. Soğuk ve karanlık ahıra girip ışıkları yaktı. Atlar onun dikkatini çekebilmek için anında kişnemeye ve ayaklarını yere vurmaya başladılar. Vivi ahır bölmelerinin önünden yavaş ya da dikkatli adımlarla geçmedi. Hışımla Klim'in bölmesine gidip kapıyı açtı ve içeri girdi. Somon pembesi renginde, temiz sedir talaşı, katmanı adımlarının altında ezilerek Vivi'nin içine tuhaf bir neşe saldı. Klim hafifçe kişneyerek onu selamladı ve yanına yaklaşıp kadife burnunu Vivi'nin kalçasına sürttü. Kısrağın kulaklarını kaşıyarak "Her zaman ikimizdik değil mi kızım?" dedi Vivi. Uzanıp kollarını Klim'in kalın boynuna doladı ve alnını onun ılık, yumuşacık tüylerine yaslayarak kısrağın atlara özgü kokusunu içine çekti. 2 yıl önce, hatta belki de geçen sene olsa şimdiye dek bir yular kapmış, Klim'in çıplak sırtına atlamış, yüksek gerilim hattı patikasına doğru ilerliyor olurdu. Orada Klim'le ikisi rüzgar gibi giderlerdi. Vivian'in gözyaşlarını dökülmeden kurutacak kadar, içine yayılan bu boşluğun önüne geçecek kadar hızlı giderlerdi. Ama Klim artık yaşlanmıştı, eklemleri gıcırdıyor, bacakları ağrıyordu. Kısrağın rüzgar gibi koştuğu günler geride kalmıştı. Ne yazık ki Klim'in ruhu hala gençti ve Vivian kısrağın tekrar sürülmek için sabırsızlandığının farkındaydı. Elinden geldiğince güçlü görünmeye çalışarak "Çok şey değişti," dedi. Ama cümlenin yarısına gelmeden her şey aynı anda üzerine geliverdi. Babasının "Hayır!" diye kestirip atışı, Winona'nın yardım etmeyi reddedişi, dün gece uyku vakti gelmişken Noah'ın "Baba!" diye hisli hisli ağlayışı ve Cat'in cenazesine gitmek için evden ayrılmak üzereyken Dallas'ın Vivi'ye verdiği öpücük. O zaman Vivi bunun bir veda öpücüğü olduğunu bilmiyordu ama Dallas biliyordu. O sabah tepeden tırnağa siyah giyinen ve gri gözlerinden tarif edilmez bir hüzün okunan Dallas'ın usulca söylediği sözleri anımsadı. "Seni seviyorum Vivi. Bunu benden alamazlar." Vivi ona gülmüş ve şöyle demişti. "Kimse almaya çalışmıyor. Güven bana. Güven bana." Vivi merak ediyordu. Bir daha öyle gülebilecek miydi? Ve sonra o ahırda çocukluğunu, ruhunu ve annesini bir şekilde içinde barındıran bu atın yanında oturup ağladı. İdari bölgenin bu yakası, tomrukçuluk işlerindeki azalma ve somon balığı üretimindeki düşüş sebebiyle ekonomik yönden harap olmuştu. Kasabanın merkezinde pek çok mağazanın önü boştu. Bunların kararmış, bomboş camları kasabanın kaybettiği insanlar ile kazancın bir hatırlatıcısıydı. Bu perşembe akşamüstü çoğunun üzerinde satılık ibaresi bulunan eskimiş, kirli kamyonetler caddede sıralanmış, meyhane önlerinde toplanmıştı. Vivian kaldırımda durmuş, gri taş bir bina olan Adalet Sarayı'na bakıyordu. Binanın arkasında Olimpik Milli Parkı'nın yemyeşil tepeleri bulutlarla kaplı bembeyaz gökyüzüne doğru yükseliyordu. Henüz yağmur yağmıyordu ama her an başlayabilirdi. Vivi çantasını sıkı sıkı tutarak taş merdivenlerden çift kanatlı büyük ahşap kapılara yöneldi. Binanın içi daha da köhne görünüyordu. Eskimiş ahşap yer döşemeleri, pul pul dökülen duvarlar, merdivenlerden mahkeme salonlarına çıkan ve koridora inip türlü türlü kapalı kapılara yönelen ucuz giyimli insanlar. Vivi bezgin görünüşlü danışma görevlisinin yanına yaklaşıp gülümsedi. "Cezaevindeki birini ziyaret etmek için geldim," dedi utangaç bir tavırla. Kadın yüzüne bakmadı bile. İsim? Vivian Rentry. Sizinki değil. Mahkumun ki. Ah, Dallas Rentry. Kadın bej rengi iri bilgisayarının tuşlarına pat pat basarak bir şeyler yazdı, birkaç dakika bekledi ve yanıtladı. P hücresi ziyaret 3'te başlıyor, 4'te bitiyor. Küt tırnaklı parmaklarından biriyle koridoru işaret etti. Sağdan ikinci kapı. Teşekkür ederim. Vivian hapishaneye giden uzun yolu ağır ağır yürüdü. Vardığında onu bir başka danışma görevlisi bekliyordu. İsim? Dallas Rentry. Mahkumun ki değil, sizinki. Vivian Gray Rentry. Kimlik lütfen. Çantasını açarken Vivian'in elleri titriyordu. Cüzdanından ehliyetini çıkardı, danışma görevlisi ehliyeti aldı, kayıt defterine bir şeyler yazdı ve ehliyeti geri verdi. Bu formu doldurun. Vivi orada dururken insanların arkasından yanaşıp bir tür kuyruk oluşturduklarını duydu. Bu onu daha hızlı yazmaya zorladı. Kağıdı görevliye uzatarak buyurun dedi. Danışma görevlisi Vivi'nin yüzüne bakmadan başıyla işaret ederek oraya dedi. Kişisel eşyalarınızın hepsini o kilitli dolaplardan birine koyun. Çanta, cüzdan, yiyecek, sakız, anahtar ve benzeri yasak. Metal dedektörü koridorun sonunda sıradaki... Vivian sessiz koridorda ilerledi. Çelik grisi dolapların sonuncusuna çantasını yerleştirdi ve ardından metal dedektörüne yaklaştı. Botlu ayakları aralanmış ve kolları iki yanına düşmüş üniformalı iri bir gardiyan girişte beklemekteydi. Kalçasının iki yanına birer silah takılıydı. Vivi dolabın anahtarını ona verip dikkatle dedektöre girdi. Daha önce uçakla hiçbir yere gitmemiş olduğundan ilk kez böyle bir aletin içinden geçiyordu ve bunun nasıl yapıldığından pek de emin değildi. Yavaş yavaş ne yapması gerektiğini anlayarak küçük adımlarla ilerledi. Güçlü bir sinyal sesi duyuldu. Vivian'in kalbi yerinden fırlayacak gibi atmaya başladı. Etrafına bakındı, bu kez etrafını 3 üniformalı gardiyan sarmıştı. Benim üstümde bir şey yok. Bir kadın gardiyan yaklaştı. Şuraya geç, ay bacaklarını aç. Vivian söyleneni yaptı. İyi olduğunu bilmek zorunda olmasına karşın korkmuştu. Alnı terlemeye başladı. Gardiyan düz siyah bir aleti Vivi'nin önünde dolaştırdı. Alet Vivi'nin düzlüğünün ve ayakkabı tokasının hizasına gelince alarm verdi. Temizsin dedi gardiyan. Şu taraftan. Vivian bir başka masaya doğru tekrar ilerledi. Burada eline mühür basıldı ve boynuna bir ziyaretçi kartı asıldı. Vivi bir diğer üniformalı gardiyanın peşinden bir başka koridora girip üzerinde ziyaret yazılı bir kapıya yaklaştı. Bir saatiniz var, dedi gardiyan kapıyı açarak. Vivian başını salladı ve alçak tavanlı uzun odaya girdi. Alan bir plastik cam dizisiyle ikiye bölünmüştü. Her iki tarafta da kabinler vardı. Her bir kabinde siyah bir telefon ahizesi ile bir sandalye bulunuyordu. Vivi sol taraftaki son kabine girip oturdu. Yapay cam binlerce parmak izi lekesiyle bulanıklaşmıştı. Orada yalnız başına ne kadar süre oturduğundan emin olamadı. Ama beklerken zaman geçmek bilmedi. Bir ara bir başka kadın içeri girip karşı duvardaki sandalyelerden birine oturdu. Görüntüyü çarpıtan plastik cam kabinlerin ardından iki kadının bakışları kesişti. Ve sonra aynı bakışlar diğerinden kaçırıldı. Sonunda kapı açıldı ve Dallas içeri girdi. Üzerinde turuncu bir paraşütçü tulumu, ayağında parmak arası terlikler vardı. Dümdüz saçları yaralı yüzüne düşmüştü. Genç adam kabine girip kirli plastik camın diğer tarafına oturdu. Ahizeyi yavaşça kaldırdı. Vivi de aynısını yaptı. Yüzüne ne oldu? Adına tutuklamaya mukavemet diyorlar. Karşı mı koydun? Ah evet. Vivi bu yanıta nasıl karşılık vereceğini bilemeyince iyi bir savunma avukatı arıyorum dedi. Ama çok pahalı. Uğraşacağım. Bunu fakirlik yeminli ifadesini çoktan imzaladım ve davama atanan avukatla da tanıştım. Beni kurtarmak için borca girmene gerek yok. Ama sen masumsun. Dallas Vivi'ye öyle soğuk bir bakış fırlattı ki genç kadın bir an karşısında tanımadığı biri olduğu hissine kapıldı. İşte sonunda sana öğreteceğim şey bu, kötümserlik. Bu iş bittiğinde neye inanacağını bilemeyeceğin için hiçbir şeye inancın kalmayacak. Bu da benim sana hediyem olacak. Seni seviyorum Dallas. Önemli olan bu. Güçlü olmalıyız. Aşkımız üstesinden gelecektir. Babamın onu öldürdüğü güne kadar annem de babamı seviyordu. Kendini onunla kıyaslamayı aklından bile geçirme. Bu iş bitene kadar bunları dinleyeceksin. Onun beni nasıl dövdüğünü, üzerimde sigara söndürdüğünü, beni kilitlediğini, bunlar yüzünden saldırganlaştığımı söyleyecekler. Kate'le cinsel ilişkiye girdiğimi ve Vivian elini camın üzerine koydu. Dokun bana, Dallas. Yapamam dedi genç adam ve Vivi bu kabullenmenin onun için nasıl kemirdiğini ve onu nasıl öfkelendirdiğini hissetti. Aşk bir kalkan değil Vivi, artık bunu anlaman gerek. Elime dokun. Dallas ağır ağır elini kaldırıp avucunu Vivi'nin avucuna dayadı. Genç kadın plastik camın kayganlığından başka bir şey hissedemiyordu ama gözlerini kapattı ve kocasının teninin sıcaklığının teninde bıraktığı hissi anımsamaya çalıştı. O hatırayı anımsayıp da göğsüne hapsettiğinde gözlerini açtı. Ben senin karınım dedi ahizeden. Sana kaçmayı kim öğretti bilmiyorum ama artık bunun için çok geç. Kalıp savaşacağız ve sonra sen eve döneceksin. Böyle olacak. Beni anlıyor musun? Seni burada o kirli cama dokunurken, o ahizeden konuşurken, gözyaşlarını tutmaya çalışırken görmek beni mahvediyor. Yeter ki pes etme. Her şeye dayanırım ama buna dayanamam. Korkuyorum, dedi Dallas usulca. Ben de ama yalnız olmadığını unutmamanı istiyorum. Sana tapan bir karın ve bir oğlun var. Buradayken buna inanmak zor. Dökmek istemediği gözyaşlarını yutkunarak, inan Dallas, dedi Vivi. Seni asla yarı yolda bırakmam. Bütün o kış ve ardından gelen ilkbahar boyunca Dallas Raintree'nin beklenen duruşması kasabadaki dedikoduların ana konusu oldu. Bu konu bol yağlı çeşnisiyle ağzı sulandıran bir dilim biftekten farksızdı. Mühim soru şuydu. Dallas bu cinayeti işlemiş miydi? Ne var ki aslında bunun pek de önemi yoktu. Dallas'ın tutuklanma anında çoğu kişi kararını vermişti. Oyster sahilinde yargıya büyük saygı duyulurdu ve insanlar hata yapılacağına ihtimal vermezdi. Üstelik insanlar dövmeli pazısı, omuz hizasında saçları ve kavgaya davet eden bakışlarıyla daha Outlaw meyhanesinden içeri girdiği Dallas'ın da bir bela olduğunu anlamışlardı. Dallas'ın Vivi'yi enayi yerine koyduğu kesin ve netti. En azından konuşulanlar bu yöndeydi. Winona son 5 aydır beklemedeydi. Herkes kız kardeşinin artık onunla konuşmadığından haberdardı. Dallas'ın tutuklanması bir zamanların sağlam Grey ailesini ikiye bölmüştü. Aurora ile Vivian'e karşı, Winona ile Henry. Hepsi de anlayışla karşılanıyordu. Genel kanı Winona ile babasının en başta Dallas'ı işe alarak kişiliklerine hiç de uymayan bir hata yapmış olmalarıydı. Kimse Henry'nin Dallas için özel bir avukat tutması gerektiğine inanmazken bu konuda genellikle neden sokağa para atılsın ki diye bahsediliyordu. İnsanlar onun bu yüzden ailesinin bölünmesine izin vermesini yanlış buluyordu. Winona bahanelerini itinayla sıralamıştı. Bir ceza avukatı olmaması dolayısıyla Dallas'ı temsil edemezdi. Vivian'le barışmak istiyordu ve küçük kız kardeşinin kürkçü dükkanına geri döneceği günü beklemekteydi. Vivian ezelden beri dik kafalı bir kızdı ve Dallas'a inanmakla ne büyük bir hata yapmış olduğunu zamanla anlayacaktı. Ki en inandırıcı bahane de buydu. Winona o günü düşününce gözyaşlarını silmek için kardeşimin yanında olacağım diyordu hep. Bu doğruydu aslında. Winona için kız kardeşleriyle kırgın geçirdiği her gün neredeyse dayanılmaz bir yük haline almıştı. İlk birkaç ay arada köprü kurmaya, hasarı onarmaya çalışmıştı fakat uzlaşmaya ya da açıklama yapmaya yönelik attığı her adım görmezden gelinmişti. Vivian ve Aurora onunla ne konuşuyor ne de onu dinliyorlardı. Kız kardeşleri artık kilisede aileye ayrılmış sırada bile oturmuyorlardı. Mayıs'ın ortasına doğru orman gülleri tabak büyüklüğünde çiçek açıp da bahçesindeki açelyalar pırıl pırıl renklendiğinde Winona duruşma gününü iple çekmekteydi. Dava görülüp de Dallas mahkum edildiğinde Vivian nihayet acı gerçekle yüzleşecekti. O zaman yine ailesine ihtiyaç duyacaktı ve Winona orada kollarını açmış kız kardeşini bekliyor olacaktı. 20. ayrımın sonu. Sayfa 246.